Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu haftada sizlerle beraber maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Ve bakalım programımız bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Sultan Hamid zamanında Bahriye Mektebi'nde okumuş ve bilahare deniz binbaşısı olmuş Nail Bey'in hatıralarından bir nebze nakletmek istiyoruz. Bir Bahriyeli'nin not defteri adıyla vaktiyle tefrika edilmiş hatıralar. Binbaşı Nail Bey belki tarihimizde çok büyük rol oynamış bir kimse değil. Sıradan bir subay. Ancak bizde hatıra tutma ananesi fazla olmadığı için hele hele bu hatıraların sahibinin yaşadığı devre ait hatıralar çok nadir, çok az olduğu için bu zatın hatıraları kıymet taşıyor. 1880'li yıllarda Bahriye Mektebi'nde nasıl okunurdu, dersler nasıl görülürdü, bu konuda bize enteresan bilgiler vermektedir. Onun için istedik ki sizinle bu hafta Binbaşı Nail Bey'in mektep hatıralarından bahsedelim. 1887 baharında bir sabah Yeni Köprü'nün, yani Galata Köprüsü'nün o zamanki ismi Yeni Köprü'ydü. Hatta resmi lisanda da Cisri Cedid idi. Unkapanı Köprüsü'nün adı da ona mütenazır olarak Eski Köprü veya Cisri Atik idi. Cisri Atik, yani Unkapanı Köprüsü'nü Sultan Mahmut, Galata Köprüsü'nü Sultan Mecid yaptırmıştı. Meşrutiyetin ilk yıllarında Galata Köprüsü yenilendi. Cisri Cedid Cisri Atik'in yerine kondu, yani Eski Galata Köprüsü Unkapanı Köprüsü'ne kondu. Ondan sonra her ikisi de tamir edildi ama isimleri de unutuldu. Galata Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü isimleri kullanılmaya başlandı meşrutiyetten itibaren. Ondan önce Cisri Atik, Cisri Cedid, Cisir Köprü demek. Yeni Köprü'nün, diyor Nail Bey, adalar iskelesinden ezani saatte 2.30 veya 3 sularında kalkan idare-i mahsusanın 12 numaralı İhsan vapuruyla Babaoğul Adaya gidiyorduk. Bu gidişten maksat benim Heybeliada'daki Mektebi Fünun-u Bahriye'ye, yani Denizcilik Mektebi'ne kayıt ve kabul olunmaklığım idi. Şemsül Marif Mektebi'ni henüz 5. sınıfını bitirmiştim ve 6. sınıfa yeni geçmişken bu mektebi bitirmeden yarıda bırakıp da Ada Mektebi'ne gitmekteki sebep neydi? Ben daha ana kuzusu denilebilecek çağdayken aklımın şöyle böyle idrak edebildiği yıllarda dadımla Hatice abla dediğim Ahrettin'in koltuğunda hamam bohçaları, büyük annem, annem, ablam, ben Kasımpaşa iskelesinden Haliç şirketinin 6 numaralı vapuruna biner, Yemiş iskelesine çıkıp Tahtakale hamamına giderdik. Bütün arkadaşları gibi yandan çarklı olan 6 numaralı Haliç vapuru ötekiler gibi iki tarafına da seyredilebilen takımdan değildi. Bunun kış tarafı yuvarlaktı. Kasımpaşa iskelesinden kalktığı vakit geri geri giderek kış tarafını divanhaneye çevirir. Buradan da ileriye doğru giderken sağına kıvrılarak Unkapanı Köprüsü'nü geçer, Yemiş iskelesine yanaşırdı. Yemiş iskelesinden kalktığı vakit de İstanbul Köprüsü'ne dönük başını sola doğru kıvırarak bir çark eder. Yine Unkapanı Köprüsü'nün altından geçerek Kasımpaşa iskelesine baştan kara yanaşırdı. Vapurun kış tarafında bir perde ile ayrılmış kadınlar mevkiinden ben sağımı solumu seyrederken Kasımpaşa ile Yemiş iskelesi arasındaki bir karışlık mesafe bana o kadar uzun gelirdi ki kendimi engin bir deniz seyahatine çıkmış zannederdim. Ve nihayetsiz bir haz duyardım. Bu haz beni denize ısındırdı. Hatta biraz daha büyüyüp de evvela Kırçeşme'de, sonra Veznecilerdeki Şemsül Marif'e yine Kasımpaşa vapuruyla ve yemiş iskelesi tarikiyle bir başıma gidip gelirken bile Kaptan Köprüsü'nün altındaki makine kaportasının başından bir an ayrılmazdım. Kumanda borusundan kaptanın kumandalarını dinler ve makinist aldığı emri tatbik edince makinanın ileri geri devirlerini hayret ve dikkatle takip ederdim. İçimi çekerek ben de bir kaptan olabilsem derdim. Hatta birbiri ardından gelen ölüm felaketlerinden dolayı Kasımpaşa'daki evimizden soğuyarak Gedikpaşa'daki evimize naklettikten sonra bile denizden uzaklaşarak mektebe denizi görmeden sokak aralarından gidip gelirken denize olan muhabbetimden bir zerre bile kaybetmemiştim. Akşamları mektep dönüşünde evin sofasına karşılıklı iki sandalye koyarak aralarını çamaşır ipiyle bağlayıp hayali bir kaptan köprüsü kurardım. Orada hem kaptanlık oynar hem de ertesi sabahki dersimi hazırlardım. Annem Şemsül Marif Mektebi'ni bitirdikten sonra eski ananeye uyarak beni gümrüğe yazdırıp büyük babamın ekmeğine sahip etmek isterdi. Ben de annemin bu arzusuna iltifat etmeyerek hayır ben kaptan olacağım derdim. Babamın bir ahbabı vardı. Haddehane kışlasının imamı Şamlı Hacı Mustafa Efendi. Bu zat ara sıra bize misafir gelirdi ve babamla beraber cuma namazına giderlerdi. Hacı Mustafa Efendi bir sefer gece yatısına geldi. Meğer Hoca Efendi Haddehane'den Bahriye Mektebi imamlığına tahvili memuriyet etmiş ve çoluğunu çocuğunu da adaya naklettiği için İstanbul'da yatacak yeri yokmuş, aziz ahbabı babama misafir gelmiş. Babamın tahsili yoktu ama akıllı adamdı. Bir çocuğu istemediği bir işe sevk etmenin pek de faydalı olmayacağını seve seve temayül ettiği, arzu duyduğu meslekte daha feyizli neticeler elde edeceğine kaniydi. Benim denizciliğe temayülümü bildiği için Hacı Mustafa Efendi'nin Mektebi Bahriye İmamlığına tayinini ganimet bildi. O gece ne konuşmuşlarsa konuşmuşlar ve kararlarını vermişler. İşte Hacı Mustafa Efendi'nin babama misafir olduğu geceden birkaç gün sonraydı ki biz de köprüden 12 numaralı İhsan vapuruyla Babaoğlu adanın yolunu tutmuş bulunuyorduk. Heybeliada'ya yaklaşınca vapurdan çıktık. Mektep kapısından içeri girdik. Babam mektep imamı Hacı Mustafa Efendi'nin odasını sordu, öğrendi. Caminin alt katındaki şadırvanın olduğu yerdeymiş. İmam Efendi'nin odasına girdiğimiz zaman bizi büyük bir iltifat ile ve hüsnü kabul ile karşıladı. Ziyaretimizin sebebini evvelden bildiği için başka bir şey de sormadı. Hoca Efendi odadan çıktı, bir müddet bizi yalnız bıraktı. Odayı avdetinde oturmaksızın hadi evlat gel ardım sıra dedi. Hoca Efendi önde, ben arkada, mektep binasını solda bırakarak duvar dibinden yürüdük. Yolun nihayetinde önümüze çıkan merdivene tırmandık, solumuza gelen kapıdan içeri girdik. Karşımıza gelen üç odadan sağdakinin kapısını açtı, beni içeriye soktuktan sonra kendisi de girip kapıyı kapadı. Odada üniformalı iki kişi oturuyordu. Minderin bir tarafına da İmam Hacı Mustafa Efendi ilişti. Bu üniformalı iki kişiden kolunda şeridi çok olan zat kısaca boylu, tıknazca, kırmızıya çalan sarı sakallı biriydi. Odanın ortasında duran sandalyeyi gösterdi. Otur oğlum dedi. Oturdum. Aynı zat beni alıcı gözüyle süzdükten sonra tekrar sordu. Kaç yaşındasın dedi. 11'i bitirdim, 12'ye bastım efendim dedim. Pek de küçükmüşsün dedi. Cevap vermedim. Hangi mektepte okuyordun diye sordu. Şemsül Marif'te diye cevap verdim. Kaçıncı sınıfta diye sordu. 5.'yi bitirdim, 6.'yı geçtim dedim. Neler okudun diye sordu. Kavaid-i Osmaniye, yani dil bilgisi, Farisi, Arabi, Fransızca, hesap, hendese diye saydım. Kavaid-i Osmaniye hocan kim diye sordu. Ali Nazima Bey diye cevap verdim. Arabi hocan kim diye sordu. Bayezid ders ağımlarından Ali Haydar Efendi dedim. Bana bu sualleri soran zat başını çevirdi. Hacı Mustafa Efendi'nin yüzüne baktı ve Hacı Efendi buyurunuz sorunuz dedi. Şimdi intikal ettim ki beni bu odaya imtihan etmeye getirmişlerdi. İmam Hacı Mustafa Efendi sormaya başladı. Ben her sorduğuna cevap veriyordum. Ne İmam Efendi ne de bu heyetin reisi olan kısa boylu zat benden bu kadarını ummamış olacaklar ki hayretle birbirlerinin yüzlerine bakmaya başladılar. Hacı Mustafa Efendi suallerine devam etti. Kısmı evvel nedir? Mastar dedim. Kısmeyn nedir? Malum meçhul dedim. Sülâsi mücerred kaç baptır diye sordu. 6 dedim. Bu 6 baptaki aynül fiilin harekelerini söyleyebilir misin dedi. Aksam-ı sitte'de sarihtir. Fethu zammın, fethu kesrün, fethetan, kesru fethin, zammu zammün, kesretan. 3. baptan bir misal getir dedi. Feteha yeftehu dedim. 1. bir misal getir dedi. Ketebe yektübü dedim. 2. bir misal getir dedi. Kesere yeksürü dedim. Birbirlerine bakarlarken hayretleri artmışa benziyordu. Maşallah maşallah. Aferin evladım dediler. İmtihan heyetinin reisi Hacı Efendi artık kafidir. Fazla sıkmayalım dedikten sonra bana dönerek evrakını hastaneye havale edelim de inşallah oradan da kazanır gelirsin dedi. Arzu halimin altına edilen imtihana göre kayıt ve kabule şayan görüldüğüm yazıldıktan ve mektebin resmi mühürle mühürlendikten sonra sıhhi muayenemin icrası ve neticenin imbası haber verilmesi zımnında Bahriye Merkez Hastanesi ser tebabetine, başhekimliğine havale edilen evrakım elime tutuşturdular. Mektep İmamı Hacı Mustafa Efendi ile beraber odadan çıkarak İmam Efendi'nin odasında bizi bekleyen babamın yanına gittim. İmam Efendi babama gözünüz aydın olsun birader. Maşallah Mahdum Bey fevkalade imtihan verdi. Mektepçe kabule şayan görüldü. Bahriye Merkez Hastanesi'nde sıhhi muayeneyi de kazanacağına şüphe etmiyorum. Bak maşallah arslan gibisi diye sitayişte bulundu. Biz de İslam vapuruna yetişmek üzere İmam Efendi'ye veda ederek İskeriye doğru hareket ettik. İmam Efendi'den ayrılırken odasındaki kısa boylu ve sarı sakallı zatın kim olduğunu sordum. Bana ders nazırı Kaymakam Nazif Bey cevabını verdi. Kaymakam yarbay demek. Bahriye Merkez Hastanesi'nde yapılan sıhhi muayenemde de bir özür bulunamadı. Bir hafta sonra arkamdaki sivil elbiseyle Mektebi Fünunu Bahriye-i Şahane'nin yani Heybeliada Deniz Mektebi'nin idadi 1. sınıf talebesi arasına ben de katılmış bulunuyordum. Kaydımın yapıldığı gün babam beni mecburen mektepte bıraktı. Elini öperek ayrıldım. Bana 3. koğuşta sahipsiz bir karyola gösterdiler. O gece uyudum desem yalan olur. Biz o vaktin çocukları saf büyümüştük. Analarımızla giderdik. Bir gece bile evinden dışarıda yalnız kalmamış 12 yaşında bir çocuğun bilmediği bir muhit içinde anasız bir başına kalması yüreğine gariplik çöktürecek bir hadisedir. Etrafımda uykuya dalmış mışıl mışıl uyuyan kalabalık bir akran kitlesi olduğu halde kendimi dağ başında bir başıma kalmış zannediyordum. Acaba intibak edebilecek miydim? Bunu zaman gösterecekti. 3. koğuşta yalnız değildik. Koğuşu uzunlamasına ikiye ayıran koridorun bahçe tarafında biz, idadi 1. sınıf, karşı tarafta, idadi hazırlık demektir, karşı tarafta yani deniz tarafında da idadi 2. sınıf yatıyordu. Üstümüze isabet eden 2. koğuşta idadi 3. ve 4. sınıflar ve aynı katta 2. koğuşun karşısındaki 1. koğuşta da Bahriye 1. ve 2. sınıflar yatıyordu. Şimdi ada mektebi idadi ve Bahriye olmak üzere 2 kısım. İdadi bugünkü liseye muadildir. Burada 4 sınıf okuduktan sonra bugünkü lise muadili olarak sonra bu üniversite fakülte ayarı mekteplere gidiliyordu. Yani ilk orta mektebi okuyan talebeler hemen üniversite mektebine gidemezler. Yaş olarak da, seviye olarak da. Şimdi idadi hazırlık denilen bu okul okurlar. Sonra da bu lise olmuştur. İdadi mektebi. Ben diyor Nail Bey, mektebe girdikten birkaç sene sonra talebe mevcudu hissolunacak derecede arttı. Koğuşların vüs'ati talebeyi istihap edemeyecek dereceyi buldu. Ya sabah müzakeresindeyiz veya 1. derste. Acı acı bir liva borusu çalınıyor. Bu, mektep nazırı Tayyar Paşa'nın gelişine işarettir. Nöbetçi dahiliye zabiti, ferahisini boynuna takmış, ferahi geniş çehiler şeklinde pirinçten yapılmış boyuna takılır bir alametti değerli dinleyiciler. kanun neferi, eski inzibat neferleri de boyunlarına böyle bir alamet taşırlardı. Bunların ferahisinin üzerinde kabartma kanun kelimesi yazılı olduğu için eskiden inzibat neferlerine kanun neferi denirdi. İşte bu nöbetçi dahiliye zabiti ferahisini boynuna takmış, kılıcını kuşanmış, mektebin arka kapısına doğru seyirtir ve paşaya kavuşabildiği yerde durup vaziyet alarak tazim resmini ifa ederdi. Bu kısa merasim bittikten sonra da ferahisini boynundan, kılıcını belinden çıkarıp duvardaki çiviye takar ve nöbet odasındaki gündelik mesaisiyle meşgul olmaya başlardı. Çünkü sabahın erken bir saatinden beri mektebin arka kapısına yakın bir yerde kudümüne intizar eden asıl iki yaver onu karşılamış ve ardı sıra yürümeye başlamışlardır. Duvarcı usta Yani ve muhtemet Alican veya Alişan efendi. Esas sanatı duvarcılık olmakla beraber yapı işlerinin her türlüsünü aklayan usta Yani manastırlı bir Rum'du. Horasan, kireç, kum, çamur, çimento gibi yapı harçlarının yakıcı tesirleri altında rengi uçmuş fesi ve asıl lacivert rengi ağarmış şalvarıyla sapını elinde tuttuğu keseri ensesine takılı olan 60'lık usta Yani poz kır bıyığı ve her vakit uzamış kır tıraşıyla bir lahza paşanın peşinden ayrılmazdı. Mühendisin, mimarın adı bile anılmadığı kalfalar devrinde o hakikaten bir yapı üstadıydı. Mektebin içinde ve dışında yıkılacak, yeniden yapılacak, tadil veya ıslah edilecek bin bir iş varken usta Yani nasıl olur da Tayyar Paşa'nın peşinden bir lahza ayrılabilirdi? Çünkü usta Yani mektebin yalnız inşaat işlerinde değil, idari ve inzibati işlerinde bile paşanın emirlerini tebliğ ve tatbik hususunda hizmeti geçen bir yaverdi. Ya müzakere vaktinde veya muallimin hastalanmış veya bir sebeple gecikmiş bulunmasından dolayı boş kalmış bir dershanede talebe gürültü eder ve bu gürültüyü paşa işitirse hemen arkasına dönerek "Usta Yani, git şunları sustur." dediği ve şalvarlı usta Yani'nin de ensesine taktığı keseriyle dershane kapısında görünerek paşanın emrini tebliğ ettiği pek de nadir hadisattan değildi. Muhtemet Alican Efendi'ye gelince o devirde Şükrü Paşa Dairesi demekle anılan Tersane-i Amire Memuriyeti'nin Muhtemetlik Dairesi memurlarındandı. Mektep Nazırı'nın Usta Yani'ye emrettiği işlerin muhtaç olduğu malzemeyi tedarik eder, Usta Yani'nin iştigal sahasında hazır bulundururdu. Mükellefiyeti buydu. Birisi işi yapar, diğeri parayı temin ederdi. Malzemeyi temin ederdi. Bununla beraber Alican Efendi'nin de Usta Yani gibi idari ve inzibati işlere elçilik ettiği de vaki olmayan işlerden değildi. Mektepte yapılan ve yapılmakta olan inşaat, tamirat, tadilat ve ıslahat işleri bitip tükenecek gibi değildi. Bir taraftan yaldızlı kapının karşısına rastlayan meydanın sokağa bitişik arka hududuna muallimler için yeni bir bina yapılmaktayken, diğer taraftan koğuşların birer aşırı pencereleri dış tarafında tuğla ile örülerek içinde hasıl olan hücrelere talebe için dörder tane dolap yapılıyor, kahve ocağı da ciddi bir ıslahata uğrayarak içerisi yıkılıp peykeleri yeniden tamir ediliyor ve 3-4 kişinin müşterek kullandığı seyyar dolaplar kaldırılarak peykelerin üstüne ve her bir talebeye mahsus olmak üzere yeknesak dolaplar yapılıyordu. Büyük adaya karşı olan rıhtımın nihayetine rast gelen ayak yolları binası da tevsi edilerek bir taraflı kademhanelerin karşısına ikinci bir sıra daha ilave ediliyor ve geceleri bir zaruret hisseden talebeyi dış bahçeye kadar inmek külfetinden kurtarmak için üçüncü koğuşun karşısına isabet eden yerden ayak yollarına inen bir merdiven yaptırılıyordu. Ötekine başlanılan bu sonsuz iş silsilesinin başından namaz vakitleri müstesna Tayyar Paşa, Irgat Paşa gibi bir lahza bile ayrılmazdı. Hadid meşrepli bir zat olduğu için bir gün meramını layıkıyla anlayamayan bir duvarcıya fena halde kızmış ve elindeki bastonu adamcağızın omuzunda kırmıştı. Tayyar Paşa, mektep nazırlığı hayatında sade bu inşaat işleriyle de kalmadı. Heyberada'da tarihi dünya sıfatıyla mektep civarında manastır hayatı yaşayan Rum papazlarının ellerindeki vakfiyeleri, tapu senetlerini, arazi çaplarını birer birer tetkik ederek bunlardan Sultan II. Mahmud'un kışla olarak inşa ettirdiği bu binaya taalluk olan birçok arsa ve arazi buldu. Bunlar bir vesileyle manastırın eline geçmişti. Bunları münasebetlerinin derecesine göre ya mektep arazisine ilhak veya üzerine münasip bir bina yaparak mektebe akar kaydetti. Heybeliada iskelesindeki gazino ile mektep kapısına bitişik dükkanlar bu cümledendir. Kartal vapur iskelesi civarında da böyle bir dükkan vardı. Her askeri kıtada muhtadı olduğu gibi Bahriye Mektebi'nde de akşam namazı kılındıktan sonra divan taburu yapılırdı. Ve boru ile verilen kumandayla padişaha dua edilirdi. Yaz günleri ve iyi havalarda Koğuşlar Dairesi, Büyük Kapı, cami ve dershane binası arasındaki iç bahçede, kışın ve fena havalarda dershane taşlığında yapılan bu merasime nadiren mektep müdürü ve umumiyette nöbetçi zabiti riyaset ederdi. Eğer bir suç işlemiş olanlar varsa onların da cezaları bu merasim sırasında hasır ovasına yatarak nasibini alırdı. O zaman bir suç işleyen talebeye ceza verilirken altına hasır serildiği için buraya hasır ovası deniyordu. Divan taburu merasimi bahçede yapılmışsa çift sıra tabur olarak dershaneye gidilip gece müzakeresine girilir. Dershane taşlığında yapılmışsa yerin darlığı yüzünden tabur teşkili mümkün olmadığı için her talebe kendi dershanesine gitmek üzere paydos emri verilirdi. Akşamları yapılan bu merasimde mektep nazırının huzuru pek vaki değildi. O yalnız izin günlerinde talebenin kıyafetini teftiş için adeti veçiyle ya avniye kaputuyla, Sultan Mahmud zamanından kalma kaputlar vardı, onlara avniye denirdi, veya göğsü iliklenmemiş setresiyle gelir, herhangi bir noksan veya tagayyürle mektep nizamlarına uymayan kıyafette birini görecek olursa, elindeki siyah bastonunun ucuyla göğsüne dayanarak taburdan çıkarır ve onu izinden mahrum ederdi. O zaman yeni yeni ihdas edilen duble ve uçları kesik yakalıklar, bağlama uzun kravatlar, siyaha meyyal renkte fesler, tepesi dar kalıplar, alangle geniş paçalı pantolonlar, uzatılmış saçlar, paşanın fena halde zıttına dokunurdu. Ve bunlardan herhangi biriyle malul olan talebe, siyah bastonun çamurluklu ucunu göğsüne dayanmış ve izinden mahrum kalmış bulurdu. İlk defa izne çıktığımız gündü. İç bahçede tek sıra dizilerek teftişe hazırlanmıştık. Ben satrançlı sivil elbisemle, Tekirdağlı Osman şalvar ve saltasıyla, İhtiyar Faik Gülhane Askeri Rüştiyesi'nin mavi zırhlı setre ve pantolonuyla, John Tevfik de yine siyah sivil bir kostümle talebenin en son ucunu teşkil ediyorduk. Öteki baştan başlayarak talebeyi birer birer teftiş ede ede önümüze ulaşan Tayyar Paşa bizim dördümüzü bu kıyafette görünce kendisini takip eden mektep müdürüyle serdahiliye ve nöbetçi zabitine dönerek "Bu ne biçim kıyafet? Ebu Müslim divanına benziyor." demişti. Vaktiyle Horasan valisi Ebu Müslim vardı. Horasan tabi çok büyük bir eyalet olduğu için onun bir divanı vardı. Halk işlerine bakan bir meclisi. Tabi Horasan'da da her milletten adam vardı. Bunların reisleri işte Ebu Müslim'in divanını teşkil ediyordu. Muhtelif milletlerin reislerinden teşekkür eden bu divana her reis kendi milli kisvesiyle geldiği için kıyafette bir vahdet yoktu. İşte bu talebelerin de birinde sivil kostüm, birinde salta şalvar, birisinde askeri rüştiye elbisesi olduğu için Tayyar Paşa bunları Ebu Müslim divanına müşabih buluyor, benzetiyor. Mektep müdürü Arif Bey hemen cevap veriyor. "Bu dört çocuk mektebe geleli henüz 4-5 gün oldu efendim. Daha izinli çıkıp da elbise yaptıracak kadar vakit bulamadılar," dedi. çok hadid ve amansız olan Tayyar Paşa vakit olur bir çocuk kadar mütevazi olurdu. Bir gün sınıf arkadaşlarımızdan sarı yerli Osman ile yine bizim sınıftan olup 2 sene dönerek bizden 2 sınıf aşağıda kalan Kadıköylü Garip İhsan 1,5 saat kadar süren öğle paydosu vaktinde Paşa Dairesi'nin büyük adaya karşı olan cephesindeki duvarın dibine oturarak yüksek sesle konuşurken üst kattan başlarına su dökülür. Bunu paşanın daire hizmetini gören Arif Çavuş tarafından dikkatsizlikle yapıldığı zanneden 2 arkadaş yerinden fırlayıp başlarını yukarı kaldırarak ağız dolusu küfürler savururken ayak yolu penceresinden aksakallı çıplak bir baş uzanarak "Siz daha hala gürültü edip duruyorsunuz. Şimdi de ibriği kafanıza geçireceğim. Sizi gide ayılar sizi" diye bağırınca suyu dökenin öğle namazı için abdest tazelemek üzere abdesthaneye giren Tayyar Paşa olduğunu anlayınca kaçarken çektikleri korkunun derecesini anlata anlata bitiremezlerdi. Tayyar Paşa'nın en büyük zıttı, en kızdığı şey umumi imtihanda talebe döndürmekti. Bir sene umumi imtihan vakti hadis olan şu macera pek meşhurdur. İmtihan bitip numara cetvellerinin hazırlanacağı sırada Tayyar Paşa, hocalar ve mümeyyizler tarafından doldurulup verilen numara cetvellerini tetkik ederken, İdadi 3. sınıf talebesinden birine 4 numara verildiğini görür. O zamanın tam numarası 45 idi. Can kurtaran numarası da 5 idi. 4 alan sınıf geçemezdi. Yani 45'ten kasıt 4,5. İdadi 1. ve 2. sınıflarda olanlara küçüktür. Bir daha seneye daha ziyade aklı erer de çalışır diye pek aldırış etmeyen Tayyar Paşa, İdadi 3. sınıfa kadar yükselmiş bir talebenin 4 numara alarak sınıfta kalmasına tahammül edemezdi. Şayet evvelki senelerde de böyle bir sabıkası varsa, mektepten çıkarılarak alaya sevgi çaresizdi. Tayyar Paşa bu 4 numarayı görünce sakalı dikilir ve İdadi 3. sınıfın Hendese-i Halliye ve Kat-ı Mahrutiyat hocası, yani geometri hocası Şevki Efendi'yi çağırtıp sorar. "Şevki Efendi, bu nedir?" Şevki Efendi Tayyar Paşa'nın parmağıyla gösterdiği yere bakarak 4 efendim der. Tayyar Paşa bunu 14 yap der. "Nasıl olur efendim? Bu talebe tembelin biridir. Buna 4 bile çok der. 24 yap der. Şevki Efendi paşanın bu haksız ısrarı üzerine şaşırır. Böyle buhranlı ve heyecanlı anlarında yüksek bir amir karşısındaki tekellüflü ifadeyi unutarak dershane kürsüsündeki her vakit verdiği takrir tarzı gibi söze devam ederek "Efendim, demek oluyor ki yani ya şimdicek demeye" diye ağzında laf gevelerken paşa "124 yap." "Paşa Hazretleri, 1124 yap." "Paşam, ulan sana söylüyorum, 1524 yap." Paşanın beyaz sakalındaki kılların dikildiğini ve gözlerin evlerinden fırlamak üzere olduğunu sezen Şevki Efendi, akıbetin vehamete ermek istidadını karşılamak için 4-14 yaparak savuşur gider. Böyle de talebeyi kayırdığı vakiydi Tayyar Paşa'nın. 1892 senesine girmiş ve mektebin son sınıfına terfi etmiştik. Deniz banyosu mevsiminde bir yaz sabahı talebe arasında doğru olmasa bile lafından dahi zevk duyulur bir havadis dolaşmaya başladı. Tayyar Paşa mektepten ayrılıyordu. Thank you. Efendim, Tayyar Paşa mektepteki nezareti esnasında talebe üzerinde bir sevgi hissi uyandıramamıştı. Azledilip gidişi talebeyi ne sevindirdi ne de yerindirdi. Alelade bir hadise olmuş gibi herkes lakayt kaldı. Ertesi günkü akşamın ilk vapuruyla Ertuğrul faciasında şehit olan Osman Paşa'nın büyük kardeşi Miralay Mehmet Raşit Bey adaya gelip mektep kapısından içeri girdi ve yeni adanın mektebin yeni komutanının o olduğu anlaşıldı. Bizden evvelki sınıf Girit'teki mektep gemisine staj yapmaya gitmişti. Beykozlu Hasan'la muhabere ederdim. Tayyar Paşa'nın azlinden sonra gönderdiği mektuba ilave ettiği manzum bir yazı şöyle bitiyordu. Her gün değişir hali bütün ehli cihanın, mektepli ada bizlere, Tayyar'a da kalmaz. Tayyar Paşa sonradan ferik oldu, korgeneral oldu ve Bahriye Muhakemat Dairesi riyasetinde bulundu. Yeni mektep nazırı ilk geldiği gün talebeyi tabur ettirerek onlara bir uzun ve mütevazi bir nutuk irad etti. Çok nazik ve kibar bir zattı. Güzel, yakışıklı, matbu endamlı, güzel giyinir, güzel konuşur bir centilmendi. Bütün bu içtimai meziyetlerine rağmen mektep nazırlığı zamanında maalesef derin ve ebedi bir iz bırakmaya muvaffak olamadı. Kendisinin çok sevdiği bir yemek olacak ki mektebin haftalık yemek listesine oturtma koymuş. Kendisine de talebe tarafından oturtma lakabı tevcih edilmişti. Mezuniyetimizden 1,5 sene kadar sonra, yani 1894 senesinde Bahri Sefit, yani Akdeniz Filo Kumandanlığı vekaletinden dönen Miralay Külahçızade Hüsnü Bey, sonradan Mekatib-i Tıbbiye-i Şahane, yani tıp mektepleri nazırı olan Hüsnü Paşa tarafından istihlaf edilmiştir. Onun yerine geçmiştir. Daha sonra livalığa ve ferikliğe terfi ettiği zamanlar yıllarca idareye mahsusa, yani Osmanlı Seyri Sefahan İdaresi'nin daha evvelki şekliydi bu gemi idaresi, onun nezaretini ifa etmiştir. Ders nazırı Kaymakam Nazif Bey, onun en büyük şöhreti dindarlığıydı. 5 vakit namazına zamime olarak cuma namazlarında caminin müezzin mahfiline çıkar ve imam hutbeye çıkacağı sırada müezzinliği o yapardı. Namazdan sonra da salavat-ı şerifeyi inşaiye muallimi Muhsin Hoca getirirdi. Cuma günleri namaz vaktinden epeyce evvel camiye gelirdi Kaymakam Nazif Bey ve muazzin mahfiline çıkar ve cehren Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim sürerdi. Kısaca boylu, kır serpmiş kırmızı saç ve sakallı ve her kırmızı tüylü insan gibi duru beyaz tenli olan Nazif Bey'in talebe arasındaki lakabı bu kırmızılığından olsa gerek domates idi. Ders vakitleri vazifesi iktizası dershaneleri dolaşarak dersleri teftiş ederdi. İngilizce derslerinde derse kaldırılmış ve elindeki kitabın yüzünden kıraat okuyan talebenin the kelimesini keskin z ile zi diye okuduğunu duyarsa zi değil zı, peltek zel diye tasih eder ve kıraatte başka yanlış yapılırsa onu meskut geçişinden İngilizce'de d'dan başka bir şey bilmediğini ortaya koymuş olurdu. Türkçe derslerinde de bazen lafa karışırdı Nazif Bey. Riyaziye ve tabiiye derslerinde sadece dinler, bir tek kelime konuşmadan usulcacık çıkar giderdi. Çeyrek, yarım ve 3 çeyreği çalan saatlerin keşfinden evvel her çalar saat 1'den 12'ye kadar 78 ve öteki yarım günde de yine 1'den 12'ye kadar 78 ki cem'an bir günde 156 darbe vururdu. Yusuf isminin de ebced hesabıyla 156 ettiğini anlatan Nazif Bey dershanede bir gün şu kıtayı okudu. Saatin mucizeyi Hazreti Yusuf idiyün zamm-ı ahad ile darbından işit leylüne har. İsmi Yusuf, sadu pencahu şeş oldukta şumar, saate bak, gece gündüz bu hesap üzere çalar. Malum, saatin bulunması, saati bulan Yusuf peygamberdir. Mısır'da hapse atıldığı zaman, kuyuya atıldığı zaman, burada namaz vakitlerini, ibadet vakitlerini anlamak için güneşin hesabına göre, güneşin hareketlerine göre bir şey yapmış, bir şey tanzim etmiş, saat tanzim etmiş ve buna göre vakitleri anlamış. Sonra bu yayılmış. Nitekim tarihçiler de saatin Mısır'dan intişar ettiğini söylemektedirler. Ve İslam coğrafyasında da saatin kaşifi olarak, saati bulan kimse olarak Yusuf peygamber söylenir. İşte Yusuf ismi Ebced hesabıyla 156 ediyor. Eskiden saatlerde 156 darbe vuruyor. O da bunu gösteriyor. Bunu anlatıyor Nazif Bey. Eski insanlar böyleydi. Hangi meslekte olursa olsun böyle çok enteresan bilgiler bilirlerdi. Dağarcık, kırkambar gibi ansiklopedik bilgiler bilirlerdi. Bugün böyle insanlara rastlamak çok zor. Herkeste bir ihtisaslaşma var. Herkes ihtisası olduğu konuda belki bir şeyler biliyor ama onun dışındaki konuda hiçbir şey bilmiyor. Evet, Nail Bey diyor ki 6 senelik mektep hayatımda ders nazırı Nazif Bey'den öğrendiğim ve hala da unutmadığım yalnız bu kıtadır. Pek nankörlük etmeyeyim. Galiba şunu da ondan öğrendim. Sultan Abdülaziz, Martin Hane tüfeklerini satın alıp da Osmanlı ordusunu bununla teslih ettiği, silahlandırdığı sırada sarayın bahçesine bir testi dikmiş ve Martin tüfeğiyle nişan atmış ve bir türlü vuramamış. O sırada şair Ziya Paşa da padişahın nezdindeymiş. Tabi padişah bu muvaffakiyetsizliğinden dolayı üzülmüş. Ve padişahın bu üzüntüsünü teskin etmek için hemen orada irticalen, şimdi doğaçlama diyorlar, onun adı irticaldir, irticalen şu kıtayı söylüyor. Padişahım, sanma kim vurmaz nişanı kurşunun. Mahı çak eyler felekte girse mihrin koynuna. Satveti şahanenden biçare desteği havf edip, belki kurşun işlemez bir muska takmış boynuna. Ya bu da eski terbiye işte. Büyüklere karşı hürmeti, edebi gözetmek. Yani sen diyor padişahım o testiyi vururdun ama testi olsa olsa kurşun işlemez muska takmıştır boynuna diyor. Eskiden kurşun işlemez muskalar vardı değerli dinleyiciler. Taha suresinin iki ayeti kerimesi vardır. Bunlar pazubent olarak veya muska olarak asıldığı zaman harpte mümkün mertebe düşman kurşunlarından insan masum kalır. Eğer eceli gelmediyse, eceli gelmeyen ölmez. Bu da onun sebebi olur. Eceli gelen kimseyi de hiçbir şey kurtaramaz. Evet, Nail Bey devam ediyor hatıralarına. Bahriye Binbaşısı Nail Bey mektep hatıralarında. Nazif Bey diyor, ders nazırı, yani öğretim müdürü. Nazif Bey bir aralık mektep müdürlüğü vekaletini de ifa etmişti. Bu vekalet devresi Tayyar Paşa'nın infisalinden ayrılmasından sonra Piko Mehmet Bey'in müdürlükten azlinden Ali Sinan Bey'in nasbına kadar olan fasılaya tesadüf eder. Nazif Bey'in bu vekalet devrinde dikkate şayan hiçbir icraatı yoktur. Yalnız bir akşam vukuğa gelen ufak bir hadisenin gülünçlüğü bakımından burada zikri münasip olur. Bizim sınıfımızda, daha doğrusu altımızdaki sınıfta Gelibolulu Raşit adında bir talebe vardı. Sonradan 1. Harbi Umumi'de orduya nakledildi ve tüfüsten irtihal etti, vefat etti. Bunun mektepteki şöhreti Kallabur Raşit idi. Malum yatılı mekteplerde, askeri mekteplerde herkesin bir lakabı vardır değerli dinleyiciler. Bunun da Kallabur Raşit'miş. Kendisine bu lakabın tevcihine sebep de şudur. Bir gün kitabet dersinde, yazı dersinde Hoca Baba İhsan Raşit'e kalburun cem'ine gelir diye sordu. Yani kalbur kelimesinin çoğulu nedir? Raşit de kalbur kelimesini Arapça zannederek kallabur dedi ve sınıf arkadaşları tarafından kendisine bu lakap tevcih edildi. Değil hayatında, vefatından sonra bile bu lakap kendisini terk etmemek vefakarlığında bulundu. Kallabur Raşit'in gülünç bir fizyonomisi vardı. Bilhassa arkadaşlarının Sibirya Ovası ismini verdikleri alnı pek genişti. Bunun için kendi sınıfıyla altlı üstlü iki mücavir sınıfın afacanları Raşit'in fesini başından çıkararak alnına şamar atmayı itiyade eylemişlerdi. Yani alışkanlık haline getirmişlerdi. Bir akşam divan taburu merasiminin bitmesiyle beraber başlayan bu şaka, haşeratın ceplerinde hazırladıkları ezik domateslerin Raşit'in alnında şaklamasına kadar varmıştı. Şakanın bu şekli alması hafif bir dövüşü intihac etti. dövüşe sebebiyet verdi. Raşit çokluğa karşı bunda da kaybetti ve iş akıbet müdüriyet odasına kadar intikal etti. Davacı ve dava edilenler müdür vekili Nazif Bey'in odasında sıraya dizildiler. Nazif Bey şikayetinin sebebini Raşit'ten sordu. Raşit davasını teşrih ederken efendim alnıma domata attılar deyince Nazif Bey'in levni döndü. Kapısında duran hademeye nöbetçi zabitinin falakayı alıp gelmesini emretti. Nöbetçi zabiti falakayla gelince Raşit'i alaşağı ettiler. Davacı Raşit cezaya mahkum oldu. Dava edilenler beraat ettiler. Raşit bir yandan ceza görüyor, bir yandan da hak reva mıdır efendim? Hem bunlardan alnıma domata ye, hem de sizden dayak diye bağırıyordu. Nazif Bey, talebenin kendisine domates lakabını takmış olduğunu biliyordu. Raşit'in de domata ismini birkaç defa tekrarlamasından çok sinirlenmişti. Ondan dolayı bu cezayı Kallabur Raşit'e tatbik ettiler. Kallabur Raşit ara sıra hazır cevaplıklar da ederdi. Kendi sınıf arkadaşlarından olup ilminin irfanının yüksekliğinden aramızda Reşit Hoca diye anılan makine mühendisi Cerrah Paşalı Reşit, şakacı bir arkadaş olmakla beraber muzipliği de pek severdi. Raşit'in ders nazırı Nazif Bey'den haksız yere dayak yemesini mucib olan vakayı ihdas edenler arasında o da vardı. Reşit Hoca, Raşit'e takılmaktan pek ziyade zevk duyduğu için bir gün yine şakalaşma arasında Raşit'e, "Raşit be, sen Nasrettin Hoca'ya benziyorsun," dedi. Raşit de ona, "Sen de eşeğine benziyorsun," cevabını verdi. Değerli dinleyiciler, bu haftalık Hatıralar programı bu kadar. Ve sizlere bu hafta bir deniz binbaşısı Nail Bey'in Bahriye Mektebi'ndeki hatıralarından birkaç tanesini naklettik. Önümüzdeki programlarda yine fırsat oldukça Nail Bey'in Bahriye Mektebi'ndeki hatıralarından bahsetmeye inşallah devam ederiz. Ancak bu haftalık bu kadar. Sizlere veda edelim ve haftaya inşallah yine bir Hatıralar programında sizlerle buluşuruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.